21. Ayrım Hukuk davasının türleri Eda davası 2. Tespit davası 2. İnşai davası I. Belirsiz alacak davası Topluluk davası Eda davası ile mahkemeden davalının bir şey vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkum edilmesi talep edilmektedir. Tespit davası ile mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilmektedir. Eda davası ile mahkemeden, davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkum edilmesi talep edilmektedir. HMKM 105 Eda davası, davanın dayandığı hakka göre çeşitli isimler almaktadır. Örneğin, bir zararın giderilmesi talep edilirse tazminat davası, davalının bir borcunu yerine getirmesi talep edilirse ifa davası, mülkiyet hakkına bağlı olarak bir malın iadesi talep edilirse istihkak davası söz konusu olur. Tespit davası ile mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilmektedir. Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu da 6. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması 151 vayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunması gereğini de kanun aramaktadır. Maddi olaylar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamayacaktır. HMKM 106. Bir hakkın ya da hukuki ilişkinin varlığının tespiti isteniyorsa müsbet tespit davası, yokluğunun tespiti talep ediliyorsa menfi tespit davası söz konusu olur. İnşai dava, yenilik doğuran dava ile mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilebilmektedir. Bir inşai hakkın, yenilik doğurucu hakkın, dava yoluyla kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde, inşai dava açılacaktır. Kanunlarda aksi belirtilmedikçe, mahkemenin vereceği inşai hükümler, geçmişe etkili olmayacaktır. HMKM 108 HMK'da yer verilen yeni bir dava çeşidi de belirsiz alacak davasıdır. HMKM 107 hükmüne göre, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilecek, hatta, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilecektir. HMK'da yer verilen bir diğer yeni dava çeşidi de topluluk davasıdır. HMKM 113 hükmüne göre, dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabileceklerdir. Bir davada davalı davayı kabul ederse kural olarak dava sona erer. İkrarda da bir taraf, diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi vakanın, olgunun doğruluğunu bildirmektedir. Ancak davalı da, hak sahibinin taleplerini reddetmesine haklı gösterecek sebepler de bulunabilir. Bu gibi durumlarda davaya karşı davalının çeşitli savunma imkanları elinde var demektir. Davalı savunması ile iddia edilen olgulara karşılık vermekte, onları cevaplandırmaktadır. Savunma, kural olarak 3 şekilde yapılır. İnkar ederek savunmada, davacının dayandığı olguların, olayların mevcut olmadığı iddia edilir. İtiraz edilerek savunmada, davacının ileri sürdüğü olaylara, olgulara karşı, davalı da karşı olaylar, olguları belirterek, hakkın mevcut olmadığını iddia etmektedir. Burada inkardan farklı olarak, davalı, davacının ileri sürdüğü olayları, olguları esas itibarıyla kabul etmekle birlikte, Bunlara karşı, kendisi de bu olay ve olguları hükümsüz kılacak bazı olaylar, olgular ileri sürmektedir. Davalı defi ileri sürerek de savunma yapabilir. Defi davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunun davalı tarafından kabul edilmekle birlikte, davalının edimini yerine getirmekten çekinmesine haklı gösterecek karşı sebeplerin ileri sürülmesini ifade eder. Örneğin, zaman aşımı süresinin geçmesi halinde zaman aşımı definde bulunulması. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde önce karşı tarafın borcunu ödemesinin ileri sürüldüğü ödemezlik defi ileri sürülmesi dermeyanı, savunma inşai dava ile mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilir. Dava görülürken ikrarda bulunan taraf, diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi olgunun doğruluğunu beyan etmektedir. Dava sırasında taraflardan biri, davalı, diğer tarafın istemini kabul ederse, kural olarak dava sona erer. Savunma ile davalı iddia edilen olgulara karşılık vermektedir. İnkar, davalı tarafından, davacının dayandığı olguların, olayların mevcut olmadığının iddia edilmesidir. İtirazda davalı, davacının ileri sürdüğü olgulara karşı başka olaylar, olgular belirterek, davacının iddia ettiği hakka sahip olmadığını iddia etmektedir. Savunma türleri, inkar yoluyla, itiraz yoluyla, defi yoluyla 152 hukukun temel kavramları defi, davalının, davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunu kabul etmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmekten çekinmesine haklı gösterecek karşı sebepleri ileri sürmesidir. Sıra sizde yok bir cebri icra, borçlarını ödemeyen borçluların, devlet gücü ile borçlarını ödemeye zorlanmalarıdır. Meşru müdafaz, haklı savunma, bir kişinin kendisine veya malına yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda belirli şartlar altında kuvvet kullanarak bu saldırıyı uzaklaştırma hakkına sahip olmasıdır. Zaruret, ısrar halinde, bir kişi kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin mallarına zarar vermektedir. İhkak-ı hak, bir kişinin hakkını bizzat kuvvet kullanarak korumasıdır. Savunmada davalının ileri sürebileceği itirazla defi arasında iki fark mevcuttur. İlki, itirazdan farklı olarak defide hak mevcut olmakla birlikte bazı haklı sebepler dolayısıyla hak artık dava yoluyla hiç veya geçici olarak elde edilemez hale gelmektedir. Alacağın zaman aşımına uğramasında olduğu gibi. İkincisi, usul hukukuna göre itiraz söz konusu olduğunda hakimin itirazı resen dikkate alması gerekirken, defi hakim tarafından resen dikkate alınamaması, davalının definin varlığını ileri sürmesi gerekliliğidir. Defi ve itiraz arasındaki farklar nelerdir? Borçlunun borçlarını yerine getirmemesi halinde, alacaklının talebi ile borçlunun borcunu yerine getirmesi, haciz ya da iflas yoluyla, zorla, devletin adalet örgütü içinde yer alan resmi makamlarca icra daireleri, iflas daireleri, icra mahkemeleri sağlanır. Buna cebri icra denilmektedir. Hakkın bizzat sahibi eliyle kişinin kendisi tarafından korunması kanun çok istisnai durumlarda kişinin hakkını bizzat kendisinin korumasına izin vermektedir. Bu istisnai haller arasında haklı savunma, meşru savunma, meşru müdafaa, zaruret, ısrar, hali ve kuvvet kullanma, ihkak-ı hak sayılabilir. Haklı savunma, meşru savunma, meşru müdafaa, TBKM. 64'te aynı kavramla ve Türk Ceza Kanunu'nun TCK 25. maddesinde de meşru savunma başlığı altında düzenlenmiştir. Meşru müdafaa olarak da yerleşmiş olan haklı savunmada, bir kişinin hayatına, özgürlüğüne, beden tamlığına, haysiyetine veya malına yönelik bir saldırıda, o kişiye belirli şartlar altında kuvvet kullanarak bu saldırıyı uzaklaştırma imkanı verilmektedir. TBKM 64. 1. fıkrasında, haklı savunmada bulunan, saldıranın şahsına veya malına verdiği zarardan sorumlu tutulamaz demektedir. TCKM 25'te de gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş iş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez hükmü yer almaktadır. Kişi haklı savunmada, kendi kişiliğine veya malına yahut bir başka kişinin kişiliğine ya da malına karşı yapılan hukuka aykırı ve halen devam eden bir saldırıyı def etmek için ölçülü ve uygun bir savunmada bulunursa, verdiği zarardan dolayı tazmin yükümlülüğü doğmayacağı gibi bu şekilde işlenen fiilden dolayı kendisine ceza da verilmez. Zaruret, ısrar halinde bir kişi kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin mallarına zarar vermektedir. Böyle bir durumda hakim, ortaya çıkan zararı tazmin yükümlülüğünü hakkaniyete göre belirleyecektir. TBKM 64 bölü 2 evinde çıkan yangından kaçmak için balkondan yan daireye geçip komşusunun kapı ve penceresini kırmak zorunda kalan kişinin durumu bir zaruret halidir. Zaruret halinde bu kişi verdiği zararı hakkaniyete uygun olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Kuvvet, güç, kullanma, ihkak-ı hak, bir kişinin hakkını bizzat kuvvet kullanarak koruması TBK 64. maddenin 3. fıkrasında öngörülen şartların varlığı halinde hukuka aykırı sayılmamaktadır. TBKM 64 bölü 3 hükmüne göre, hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara göre o sırada kolluk gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını ya da kullanılmasının önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. Kuvvet kullanmaya ilişkin TBK 6. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması 153 metre 64 bölü 3 hükmünün özel bir hali TMK'nin 981. maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre, zilyet, bir şeyi fiilen elinde bulunduran kişi, bütün gasp ve saldırı fiillerini, durumun haklı gösterdiği derecede kuvvet kullanarak def etmek hakkına sahip bulunmaktadır. Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilecektir. Ancak kanun, zilyeti, durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan men etmektedir. Hakkın korunmasında ispat yükü, ispat, bir olayın veya olgunun varlığı veya yokluğu hakkında hakimin kanaat sahibi olmasına yönelik bir ikna faaliyetidir. Bir davada davacı, bir hakkın varlığını, davalı da böyle bir hakkın yokluğunu ileri sürmektedir. Dava, iddia ve savunma olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Davacı talebini çeşitli iddialara dayandırır. Davalı da bu iddialara karşı kendisini savunur. Bunu yaparken davalı da savunmasını çeşitli iddialara dayandırmaktadır. İddia ve savunmalardan oluşan davayı bir sonuca bağlamak zorunda bulunan hakim, ya davayı kabul etmek suretiyle davacının haklılığına veya davayı reddetmek suretiyle davalının haklı olduğuna karar verecektir. Bunun için hakimin, öncelikle birbirine karşıt iddialardan hangisinin doğru ve gerçeğe uygun olduğu konusunda bir kanaat sahibi olması gerekir. Bu ise, hakime sunulan delillerle kanıt, beyine sağlanır. Deliller usul hukukunun konusunu oluştururlar. İspat ve deliller konusu 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 187 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Bir davada ortaya çıkan en önemli sorun, iddia ve savunma olarak ileri sürülen olguları kimin ispat edeceğidir. Türk Medeni Kanunu da bu önemli sorunu, ispat yükü denilen bir ilkeye bağlamıştır. TBKM 6'da düzenlenmiş olan bu ilkeye göre, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Demek ki, bir davada davacı iddiasını dayandırdığı olguların varlığını, davalı da savunmasını dayandırdığı olguların varlığını ispat etmekle yükümlüdür. TMK'nın 6. maddesinde hükme bağlanmış olan taraflardan her birini hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü tutan ilkenin bazı istisnaları bulunmaktadır. Esasen TMKM 6. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça kuralıyla bu istisnaların var olabileceklerini ortaya koymuştur. Böyle bir durumda, istisnalar lehine olan kimse, ispat yükünden kurtulmuş olacaktır. Bu sebeple, ispat yükü istisnayı hallede ters çevrilmekte ve iddia edenin değil, karşı tarafın bu iddianın aksini ispat etmesi söz konusu olmaktadır. Bu istisnalar arasında aşağıda yer verilen hususlar dikkat çekicidir. İspat yükünün ters çevrildiği haller ifadesinden ne anlıyorsunuz? İspat yükünün kanun hükmü ile yer değiştirmesi, bazı hallerde ispat yükü bir kanun hükmü ile değiştirilmiş olabilir. Haksız fiillerde, bazı koşulların yanı sıra, haksız fiilde bulunan kimsenin kusurunun da ispat edilmesi zorunlu olduğu halde, TBK, M. 49. Sözleşmelerde, edimin ifa edilmemesinde borçlu, kusursuz olduğunu ispat ile yükümlü tutulmuştur. TBK 112. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri de kusursuz olduklarını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zararlardan sorumlu tutulmaktadırlar. TTKM 553 bölü 1 İspat yükü ilkesine göre, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bir davanın taraflarından her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Sıra sizde 154. Hukukun temel kavramları karine, kanun tarafından mevcut ve belli olarak kabul edilen bir olaydan, bilinen bir olgudan, bilinmeyen bir olayın, bir olgunun varlığı hakkında sonuç çıkarılmasını ifade eder. Devlet memurları veya noterler, resmi makamlar tarafından tutulan sicillere, nüfus kütüğü, tapu sicili, evlenme sicili ve benzeri resmi siciller denir. Noterler veya yetkili makamlar tarafından düzenlenen mahkeme ilanları, vakıf senedi, miras sözleşmesi ve benzeri yazılı belgelere resmi senetler denir. KİTAP yüzde karineler. Karine, kanun tarafından mevcut ve belli olarak kabul edilen bir olaydan, bir olgudan, bilinmeyen bir olayın, bir olgunun varlığı hakkında sonuç çıkarılmasını ifade eder. Lehine karine olan kişi de ispat yükünden kurtulmakta. Sadece karineyi ileri sürmesi yeterli sayılmaktadır. TMK'nın 3. maddesinde düzenlenmiş olan, asıl olan iyi niyetin varlığıdır şeklindeki iyi niyet, sübjektif iyi niyet, karinesi. TMK'nın 13. maddesindeki yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ayırt etme gücüne, temyiz kudretine sahiptir hükmüyle getirilen ayırt etme gücü karinesi. TMK'm 285'in düzenlediği evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır şeklindeki babalık karinesi, bu yönde örnek olarak gösterilebilir. TMK'nın 7. maddesi resmi belgelerle ispat kenar başlığı altında, resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir, hükmüne yer vermektedir. Bu durumda hakkın kaynağını teşkil eden olgu, resmi bir sicile, örneğin, nüfus siciline, tapu siciline veya resmi bir senede, örneğin, tapu senedine, noter senedi dayandırılıyorsa, bunların doğru olmadığının ispatı, karşı tarafa düşecektir. Ayrıca, TMK'nın 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, kanunda başka bir düzenleme bulunmuyorsa, bu ispat herhangi bir şekle de bağlı olmayacaktır. Bu maddedeki düzenlemede resmi sicil ve resmi senetler hakkında bir karineye işaret etmektedir. İddiasını resmi sicil ve resmi senetlere dayandıran taraf, karineden yararlandığı için iddiasını ispat zorunda kalmayacaktır. İkrar. Taraflardan birinin iddiasının gerçek olduğunun karşı tarafça kabul edilmesi demek olan ikrar halinde de diğer tarafın ispat yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak TMK'nın boşanmada yargılama usulüne ilişkin 184. maddesinin 3. bendinde yer alan tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz şeklindeki hüküm ikrarın istisnasını teşkil eder. Hakların korunması ile ilgili olarak daha kapsamlı bilgi edinebilmek için yararlı bir kaynak olarak Hukuk Başlangıcı adlı kitabı okuyabilirsiniz. Necip Bilge, Ankara. Turhan K. Taberi, 2016. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması 155. Özet, hakkın kazanılmasını anlatmak, bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hakkın kazanılması adı verilir. Bu durumda kişi ile halk arasında bir bağlantı kurulmaktadır. Bir hakkın kazanılmasına, başka bir ifade ile hakkın doğumuna yol açan olgular 3 tanedir. Bunlar, hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlemdir. Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara hukuki olay denir. Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan iradesi, hukuki fiil olarak adlandırılır. Hukuki işlem, bir veya birden fazla kişinin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasıdır. Haklar, özellikle de mal varlığı hakları aslen kazanma ve devren kazanma olmak üzere iki şekilde kazanılır. Aslen kazanmada kişi, o zamana kadar hiç kimseye ait olmayan ve aslında daha önceden mevcut olmayan bir hakkı, kendi fiiliyle elde ederek o hakkın ilk sahibi olmaktadır. Hakların aslen kazanılmasının yolları: İşgal, iras, başkasına ait bir şeyi işleme, malların karışması ya da birleşmesi, başkasına ait bir eşyayı zaman aşımı ile kazanmadır. Devren kazanma, bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan kişiden elde etmesidir. Devren kazanmada, hakkı kazanana halef denilmektedir. Hak, bütün alacak aktifi ve borçları pasifi ile devrediliyorsa, külli halefiyet, sadece bir kısım haklar bir kimseden başka bir kimseye devir yoluyla geçiriliyorsa cüz'e halefiye söz konusudur. Hakkın kazanılmasında iyi niyet kavramı amaç 2 açıklamak. İyi niyet kavramı, bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eder. TMKM 3'te yer alan kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır şeklindeki hüküm, hakların doğumuna, hüküm ve sonuçlarına uygulanacak ana ilke olan iyi niyet kuralını düzenlemektedir. İyi niyetin unsurları şöyle sıralanabilir. Kişi hatalı, yanlış bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmalıdır. Bu hatalı bilgi veya bilgisizlik kişinin kendi kusurundan ortaya çıkmış olmamalıdır. Söz konusu hatalı, yanlış bilgi veya bilgisizlik ya yalnız hakkın doğumu veya kazanılması anında bulunmalı ya da devamlı olarak mevcut olmalıdır. Sahibinin elinden isteğiyle çıkan bir menkul malı devralan iyi niyetli üçüncü kişi o malın mülkiyetini kazanır. Sahibinin elinden isteği olmadan çıkan bir menkul malın, örneğin çalınan, bir yerde unutulan eşyanın iyi niyetli de olsa mülkiyeti kazanılamaz. Fakat iyi niyetli kişi sahibinin elinden rızası dışında çıkan bir malı açık arttırmadan, bu gibi mallar satan yerlerden veya pazardan almış ise kısmen korunmaktadır. Yani o malın mülkiyetini kazanamamaktadır. Ama malı iade etmeden önce malın sahibinden o mal için ödediği semenin iade edilmesini isteyebilir. Sahibinin elinden isteği olmadan çıkan mal para veya hamiline yazılı senet ise, bunları iktisap eden, kazanan, iyi niyetli üçüncü kişi hak sahibi olur. Hakkın kullanılmasını ve dürüstlük kuralını ifa amaç 3'te etmek. Hakkın kullanılması, kişinin hukuk düzenince korunan menfaatleri, hakları çerçevesinde kendisine tanınan yetkilerinden faydalanmak üzere harekete geçmesidir. Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrası, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır demektedir. dürüstlük kuralları, normal, orta zekalı, makul, dürüst kişilerin, toplum içinde karşılıklı güvene, ahlaka ve dürüstlüğe dayalı davranışları sonucunda ortaya çıkan ve toplumun ihtiyaçlarıyla iş hayatının gereklerine uygun olduğu ölçüde herkesçe benimsenen kurallardır. Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinin 2. fıkrasında yer alan bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz şeklindeki düzenleme, hakkın kötüye kullanılmasına işaret eder. Buna göre bir hak, sahibi tarafından iyi kullanıldığı takdirde hukuk düzenince korunmaya layıktır. Aksi takdirde hukuk düzeninin korumasından yararlanamaz. 156 Hukukun temel kavramları hakkın kaybedilmesinin sebeplerini belirlemek. Hakkın kaybedilmesi, bir hakkın hak sahibinin elinden çıkması, o hakkın hak sahibinden ayrılmasıdır. Hak sahibinin, sahip olduğu bir hakkın hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devredilmesiyle hakkın nispi kaybı gerçekleşir. Örneğin, satış sözleşmesinde satış ile, bağışlama sözleşmesinde bağışlama ile bazı haklar hakkı devredenden hakkı devralana geçmektedir. Bir hakkın kaybı sonucunda hak tamamen ortadan kalkıyorsa hakkın mutlak kaybı söz konusu olur. Hakkın mutlak kaybı da bir hukuki olay, hukuki fiil ya da hukuki işlem sonucu gerçekleşebilir. Bir kimsenin sahip olduğu gazeteyi çöpe atmasıyla artık gazetenin sahibi olmaktan çıkması ya da mirastan feragat sözleşmesiyle mirastan feragat eden bir kişinin mirasçılık sıfatını, dolayısıyla miras hakkını kaybetmesi ve benzeri. Hakkın korunmasının yollarını özetlemek, günümüzde modern hukuk sistemlerinde hakların devlet eliyle korunması ilkesi benimsenmiş olup, hak sahibi hakkını devletin yargı organları önünde dava açarak ve bu organların zorlamasıyla elde edebilmektedir. Kanun ancak çok istisnai hallerde kişinin kendi hakkını doğrudan doğruya korumasına müsaade etmiştir. Bir kişinin sahip olduğu talep hakkı, bir kişinin hakkını elde etmek veya hakkına saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla, sözlü ya da yazılı olarak karşı tarafa yönelttiği isteme yetkisidir. Dava hakkı, talep hakkını devletin tarafsız ve bağımsız yargı organları, mahkemeler, önünde ileri sürme ve onlar aracılığı ile yerine getirilmesini isteme yetkisidir. Bir kişinin hakkının korunması ya da elde edilmesi, bir uyuşmazlığın halli veya önlenmesi yahut bir kişiye karşı hukuki bir etkinin sağlanması için mahkeme yoluyla devletin harekete geçmesinin istenmesine dava denir. Dava sırasında taraflardan biri, davalı, diğer tarafın istemini kabul ederse, kural olarak dava sona erer. Savunma ile davalı iddia edilen olgulara karşılık vermektedir. İnkar, davalı tarafından, davacının dayandığı olguların, olayların mevcut olmadığının iddia edilmesidir. İtirazda davalı, davacının ileri sürdüğü olgulara karşı başka olaylar, olgular belirterek, davacının iddia ettiği hakka sahip olmadığını iddia etmektedir. Defi, davalının, davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunu kabul etmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmekten çekinmesine haklı gösterecek karşı sebepleri ileri sürmesidir. Cebri icra, borçlarını ödemeyen borçluların, devlet gücü ile borçlarını ödemeye zorlanmalarıdır. Kanun çok istisnai durumlarda, kişinin hakkını bizzat kendisinin korumasına izin vermektedir. Bu istisnai haller, haklı savunma, meşru müdafaa, zaruret, ısrar, hali ve kuvvet kullanma, ihkak-ı hak olarak belirtilmektedir. 6. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması. 157. Kendimizi sınayalım. Bir kısım tek taraflı hukuki işlemler belli bir muhataba yöneltilmektedir. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi bu tür bir hukuki işlem değildir? Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması, bebir sözleşmeden dönülmesi, cebir vekilin azledilmesi, devralım hakkının kullanılması, egeryalım hakkının kullanılması. 5. Bir taşınır malı kaç yıl süreyle davasız ve aralıksız iyi niyetle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, zaman aşımı yoluyla bu sürenin sonunda o taşınır malın maliki olur. A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 5 yıl, E. 10 yıl, 2. hakkın kazanılmasına, doğumuna yol açan olgular ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hakkın kazanılmasına, doğumuna yol açan olgular. Hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlemler olmak üzere 3 tanedir. B. Geniş anlamda hukuki olay, kanun koyucunun kişi iradesi sonucu olup olmadığına bakmaksızın hüküm ve sonuç bağladığı olaylardır. C. Hukuki fiil, hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan iradesini, insan davranışlarını ifade eder. D. Hukukun, kişinin davranışına onun iradesine uygun sonucu bağlaması halinde hukuki işlem ortaya çıkar. Eğer hukuki işlemde irade açıklaması ve duygu açıklaması olmak üzere iki unsur bulunur. 3. Aşağıdakilerden hangisi, hakların aslen kazanılması yollarından değildir? A. Başkasına ait bir eşyayı zaman aşımı ile kazanma ve sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan işgalci sahipli taşınırlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren ihraz ve başkasına ait bir şeyi işleme emalların karışması ya da birleşmesi 4. TMKM 3'te yer alan kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Şeklindeki hüküm, hakların doğumuna, hüküm ve sonuçlarına uygulanacak ana ilke olan iyi niyet kuralını düzenlemektedir. Yukarıdaki paragraf doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? ATMKM 3. Özel hüküm niteliğindedir. Ve esasen iyi niyet kavramı, bir olayı bilmek veya bilmemek şeklindeki sübjektif bir esasa dayanır. CTMKM 3. Kişilerin bir hakkı kazanırken dürüst ve namuslu bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. DTMKM 3'te iyi niyet, bir karine niteliği kazanmıştır. ETMKM 3'te herkesin iyi niyetli olduğu kanun tarafından farz ve kabul edilmiştir. 6. Aşağıdakilerden hangisi, hakkın mutlak kaybının söz konusu olduğu hallerden değildir? A. Satış sözleşmesinde satıcının malı satması ve bir kimsenin gazetesini çöpe atması C. Bir kimsenin evinin yanarak kül olması D. Bir kimsenin arazisinin kamulaştırılması E. Miras bırakanı öldüren mirasçının mirasçılık hakkını kaybetmesi 7. Dürüstlük kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinde bahsi geçen dürüstlük kuralları hukuki ilişkilerin içeriğini düzenlemektedir. B. Dürüstlük kuralları, belirli bir makam tarafından konulmuş yazılı kurallardır. C. Dürüstlük kuralları, kişiler dışında oluşmuş ve onlara zorla kabul ettirilmiş kurallardır. D. Dürüstlük kurallarını hakim önüne gelen uyuşmazlıkta tarafların bir talebi olmasa da kendiliğinden uygulamakla yükümlüdür. E. Dürüstlük kuralları, normal, orta zekalı, makul, dürüst kişilerin, toplum içinde karşılıklı güvene, ahlaka ve dürüstlüğe dayalı davranışları sonucunda ortaya çıkan ve toplumun ihtiyaçlarıyla iş hayatının gereklerine uygun olduğu ölçüde herkesçe benimsenen kurallardır. 8. Bir kişinin kendisine veya malına yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda belirli şartlar altında kuvvet kullanarak bu saldırıyı uzaklaştırma hakkına sahip olması ne denir? A. Israr B. İhkak-ı hak C. Cebri icra D. Meşru müdafaa E. Def 158 Hukukun temel kavramları 9. Hakkın korunması için açılabilecek davalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ayda davası ile mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkum edilmesi talep edilmektedir. B. Tespit davası ile mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilmektedir. C. Ceda davası ile mülkiyet hakkına bağlı olarak bir malın iadesi talep edilirse ifa davası söz konusu olur. D. İnşai dava ile mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilebilmektedir. E. Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, Bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunması gereğini de kanun aramaktadır. 10. Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinin 2. fıkrasında bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz şeklindeki düzenleme yer alır. Yukarıdaki ifade doğrultusunda hakkın kötüye kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hakkın kötüye kullanılmasından bahsedebilmek için hukuk düzeni tarafından tanınmış bir hakkın varlığı gerekir. B. Hakkın açıkça dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanılması gerekir. C. Hakkın dürüstlük kuralına aykırı kullanılmasından başkalarının zarar görmüş ya da zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış olmaları gerekir. D. Bir hakkın kullanılmasının başkalarının menfaatlerini zarara uğratmış olması her zaman hakkın kötüye kullanılması teşkil eder. E. Sırf başkasına zarar vermek amacıyla hareket edilmesi ve yaratılmış olan güvene aykırı hareket edilmesi, hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin olay örnekleridir. Yaşamın içinden meşru müdafaa var, ceza vermeyin geceleyin eve giren ve ikiz bebeklerinden birini çalmak isteyen hırsızı öldüren Mehmet Yasemin Atakul çifti hakkında ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Savcı ise meşru müdafaa halinin dikkate alınarak çifte ceza verilmemesini istedi. Adana'da çocuklarını çalmak isteyen 46 yaşındaki Mustafa Çakmak'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Mehmet Atakul ile 38 yaşındaki eşi Yasemin Atakul hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak savcı çifte ceza verilmemesini istedi. Çakmak, 5 Ağustos 2009'da sabaha karşı Atakul ailesinin evine girdi. Çiftin havanın sıcak oluşu nedeniyle 2 yaşındaki kızları Gülten ve olay tarihinde 1.5 aylık olan ikizleri Mustafa ve Ramazan Atakul ile birlikte balkonda yattığı evde ikizlerden Ramazan ağladı. Bebeğe mama hazırlayıp odaya geçtiği sırada diğer ikiz bebeği alan Çakmak ile karşılaşan Yasemin Atakul çığlık attı. Gürültüye uyanan Mehmet Atakul, eşinin verdiği bıçakla Çakmak'ı bıçakladı. Yaralanan Çakmak, ikinci kattaki evin balkonundan atlayınca yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Atakul çifti, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Atakul çifti hakkında kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak savcı, çifte meşru savunma ve zorunluluk halinin dikkate alınarak ceza verilmemesini istedi. Kaynak: Mehmet Kaymak, DHK 13 Ocak 2010 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/13460750.asp 21. ayrımın sonu.